Ayrım 36 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 437 4. Bölüm. Emniyet amiri Henna önce Bay Horatio Livingston ile görüşecekti. Sabah şafaktan hemen sonra adamın Teneke mahallesindeki evine telefon edince adam birkaç dakika sonra karşısına çıktı. Evet, Scotland Yard yetkilisini bir saate kadar kabul edebilirdi. Arabayı Oscar sürüyordu, müfettiş Parker yanındaydı. Henna Dışişleri Bakanlığından Dylan ile arkada oturuyordu. Teneke mahallesi kıyının 3000 ilerisinde vali konağının bulunduğu tarafta olduğundan Port Plaisance'ın içinden geçmediler. Dylan, soruşturmanızda bir ilerleme var mı Bay Henna, yoksa bu uygunsuz bir soru mu diye sordu. Henna bir soruşturmayı meslektaşları dışında kimseyle konuşmaktan hoşlanmazdı. Ama bu Dylan da göründüğü kadarıyla Dışişleri Bakanlığı memuruydu. Vali kalbine yediği tek kurşunla ölmüş dedi. İki el ateş edilmiş. Biri ıska geçip arkasındaki duvara saplanmış. Mermi çekirdeğini bulup Londra'ya gönderdim. Çok mu çarpılmış diye sordu Dylan. Ne yazık ki öyle. Diğer kurşun ise cesedin içinde sanırım. Nassau'dan bu akşam otopsi raporu geldiğinde daha fazla bir şeyler öğreneceğim. Ya katil? Bahçe duvarındaki kapıdan girdiği sanılıyor. Kilit kopartılmış. 3 metre kadar bir uzaklıktan ateş edip sonra yine oradan kaçmış olmalı. Öyle görünüyor. Öyle mi görünüyor? Henna, kilidin kırılmasının evin içinden ateş edildiğinin anlaşılmaması için bir aldatmacı olabileceği hakkındaki düşüncesini açıkladı. Dylan hayran kalmıştı. Bunu hiç akıl edemezdim dedi. Araba Teneke mahallesine girdi. Burası adından da belli olduğu gibi kereste ve oluklu tenekeden yapılmış kulübeleriyle 5000 kişilik bir köydü. Köyün ortasında tek caddenin ucunda duvarla çevrili bir yer vardı. Mercan bloklarıyla yapılmış duvarların ortasında ancak bir araba geçecek kadar bir kapı vardı. Duvarların ötesinde Teneke mahallesinin tek 2 katlı evinin çatısı görünüyordu. Söylentilere göre Bay Livingston köydeki barların çoğuna sahipti ve sahip olmadıklarından da haraç alıyordu. Jaguar kapıda durdu, Stone Corner'a bastı. Sokak boyunca bütün Barclay'liler bu sağ yanında bayrak dalgalanan pırıltılar içindeki arabaya bakıyorlardı. Kapının küçük penceresi aralandı, bir göz arabaya baktı, sonra kapı açıldı. Jaguar tozlu bir avluya girip evin verandası önünde durdu. Avluda 2 kişi vardı, biri kapıda, diğeri de verandada. Her ikisi de soluk gri safari giysileri içindeydiler. Aynı şekilde giyinmiş 3. bir adam üst kat pencerelerinden birinden bakıyordu. Araba dururken içeri çekildi. Henna, Parker ve Dylan ucuz ama kullanışlı biçimde döşenmiş büyük odaya alındılar. Horatio Livingston da birkaç saniye sonra yanlarına geldi. İri yarı, şişman ve güleç yüzlü bir insandı. Üzerinden dostluk akıyordu.
''Buyurun beyler, benim için ne büyük onur bu, oturun lütfen.''
Livingston kahve getirilmesini söyledi. Kendisi de bir koltuğa oturdu. Düğme gibi gözleri tek tek beyaz adamların üzerinde dolaşıyordu. İki adam odaya girip adayın arkasına oturdular. Livingston onları işaret ederek ''Çalışma arkadaşlarımdan Bay Smith ve Bay Brown'' dedi. İki adam başlarını salladılar.
Bay Henna, size nasıl yardımcı olabilirim?
Buraya vali Sir Marston Moberly'in 4 gün önce katledilmesini soruşturmak üzere gelmiş bulunduğumu biliyorsunuz. Livingston'ın gülümsemesi kayboldu, başını salladı.
Feci bir olay, hepimiz çok sarsıldık. İyi, çok iyi bir insandı.
Korkarım size salı akşamı saat 5'te nerede ve ne yapmakta olduğunuzu sormak zorundayım.
Burada arkadaşlarımın arasındaydım Bay Henna. Ertesi güne esnaf birliğinde yapacağım konuşmayı hazırlıyordum.
Ya arkadaşlarınız? Onların da hepsi burada mıydılar?
Hepsi de gün batımına yakındı. Hepimiz buraya eve çekilmiştik.
Arkadaşlarınızın hepsi Barclay'lı mıdır diye sordu Dylan. Henna ona sinirlenmiş gibi baktı. Adam konuşmayacağına söz vermişti. Livingston gülümsedi.
Ne yazık ki hayır. Ben ve Barclay'li yurttaşlarımın da bir seçim kampanyası düzenlemekte o kadar az deneyime sahibiz ki biraz yardım gerektiğini düşündüm. Posterlerin ve konuşmaların hazırlanması, el ilanları, toplantılar falan. Arkadaşlarımın hepsi de Bahamalıdırlar. Pasaportlarını görmek ister miydiniz? Buraya geldiklerinde hepsi incelenmişlerdi.
Hannah elini sallayarak buna gerek olmadığını gösterdi. Bay Livingston'ın arkasındaki Bay Brown epey iri bir proyaktı.
Bay Livingston, valiyi kimin öldürdüğü hakkında bir fikriniz var mı diye sordu Hannah.
Şişman adamın gülümsemesi yine silindi, yüzüne çok ciddi bir ifade geldi.
Bay Hannah, vali bize bağımsızlık yolunda, en sonunda Britanya İmparatorluğundan ayrılmamızda çok büyük yardımlar ediyordu. Londra'nın politikası doğrultusunda ne benim ne de arkadaşlarımın ona zarar gelmesi için hiçbir nedenimiz olamazdı.
Bay Brown prosunu yana eğdi. Uzun tırnaklı küçük parmağı da külünü yere düşürdü. MacCready bu jesti daha önce de gördüğüne emindi.
Bugün toplantı yapacak mısınız diye sordu.
Livingston'un boncuk gözleri ona çevrildi.
Evet, saat 12'de rıhtımdaki balıkçı toplumuna hitap edeceğim.
Dün Bay Johnson'ın parlamento meydanındaki konuşmasında bir karışıklık çıktı dedi Dylan. Livingston rakibinin toplantısının yarıda kalması karşısında bir sevinç belirtisi göstermedi.
Bir tek çatlak sesi dedi.
Çatlak sesler de demokratik sürecin bir parçasıdır dedi Dylan. Livingston'ın yüzü ilk kez herhangi bir ifadeden yoksun kaldı. Kırışık çeneleri altında yüzü öfkeliydi. MacCready bu ifadeyi bir kere daha gördüğünü hatırladı. Kendisine karşı çıkıldığında Idi Amin de böyle yapardı. Hannah Dylan'a öfkeyle bakıp ayağa kalktı.
Daha fazla zamanınızı almayacağım Bay Livingston dedi.
Yeniden neşelenen politikacı kendilerini kapıya kadar geçirdi. Gri safari giysili iki kişi de kapıya kadar geldiler. Yukarıda penceredeki ile 7 kişi olmuştu. Bay Brown dışında hepsi tam zenciydiler. İzin almadan pro içen ve hepsinin başı olduğu anlaşılan Bay Brown'da ise bir melezlik vardı. Hannah arabada bir daha soru sormayı bana bırakırsan memnun olurum dedi.
Özür dilerim dedi Dylan, garip bir insandı değil mi? Burada gençliğini geçirdikten bundan 6 ay önce dönene kadar nerede yaşadığını bilmek isterdim.
Hiçbir fikrim yok.
Hannah çok daha sonraları Londra'dayken Livingston'ın gençliğinde Sunshine'dan ayrılması konusundaki bu sözü hatırlayacaktı. Bunu kendisine Desmond Hannah'ya söyleyen Bayan Coltrane olmuştu. Saat 9:30'da Marcus Johnson'ın Sawbones tepesinin kuzey yamacındaki evine vardılar. Johnson'ın stili tümüyle farklıydı. Çok zengin bir insan olduğu hemen belli oluyordu. Neon renkli bir gömleği ve kara gözlüğü olan bir yardımcısı bahçe kapısını açarak Jaguar'ı içeri aldı. İki bahçıvan bahçede çimler, çiçek tarlaları ve parlak renkli sardunyalar arasında çalışmaktaydılar. İki katlı evin çatısı yeşil kiremitle kaplıydı ve en küçük ayrıntısına kadar kullanılan bütün malzeme temin edilmişti. Üç İngiliz sütunlu bir giriş önünde inip içeri alındılar. Aynı biçimde giyinmiş ikinci bir yardımcının ardı sıra mermer döşemeli ve Avrupa ile İspanyol-Amerikan antikalarıyla döşeli bir salona alındılar. Krem rengi mermer zemin üzerinde buhara kaşmir halıları vardı. Marcus Johnson kendilerini beyaz hasır koltukların bulunduğu bir verandada karşıladı. Verandanın önünde bakımlı bahçe ilerideki 3 metrelik duvara kadar uzanıyordu. Duvarın önünde kıyı asfaltı vardı. Johnson her şeyi başarmış ama arazisini denize kadar uzatamamıştı. Duvarın ötesinde kendisinin yaptırttığı taş iskeleye bir Riva 40 hız motoru bağlıydı. Yedek yakıt depolarıyla motor Bahama adalarına kadar gidebilirdi. Horatio Livingston'ın şişman ve buruşuk yüzlü olmasına karşın Marcus Johnson ince ve narin yapılıydı. Üzerinde gıcır gıcır krem rengi ipekli bir takım elbise vardı. Yüzünden en az yarım kan beyaz olduğu açıkça belliydi. MacCready onun babasının kim olduğunu bilip bilmediğini merak etti. Herhalde bilmiyordu. Çocukluğu annesinin kulübesinde yoksulluk içinde geçmişti. Kumral saçları özel olarak kıvırcıktan dalgalıya çevrilmişti. Parmaklarında 4 iri altın yüzük vardı. Parıltılı gülümseyişinde dişlerinin bembeyaz olduğu görülüyordu. Konuklarına Dom Perignon şampanyası ya da Blue Mountain kahvesi arasında bir seçim yapmalarını söyledi. Kahveyi seçip oturdular. Desmond ona da salı günü saat 5'te nerede olduğunu sordu ve aynı yanıtı aldı.
Parlamento meydanındaki Anglikan kilisesi önünde 100 kişiden fazla bir kalabalık karşısında konuşuyordum Bay Hannah. Saat 5'te konuşmamı bitirmek üzereydim. Oradan doğruca buraya geldim.
Ya arkadaşlarınız dedi Hannah.
Hepsi de yanımdaydı.
Elini sallayınca parlak renkli gömleklilerden biri bir fincan daha kahve uzattı. McCready adamın bahçesinde Barkley'i çalıştırdığı halde yerel halktan kimseyi evde çalıştırmamasının nedenini merak etti. Verandanın hafif loşluğuna karşın parlak gömleklilerden hiçbiri kara gözlüklerini çıkartmamışlardı. Hannah'ın açısından görüşme hoş ama verimsiz geçmişti. Zaten baş müfettiş Jones refah adayının ateş edildiğinde parlamento meydanında olduğunu söylemişti. Müfettişin kendisi meydandaki karakolun merdiveninde toplantıyı izlemişti zaten. Hannah ayağa kalktı. ''Bugün yine toplantınız var mı?'' diye sordu Dylan.
''Evet var, saat 2'de parlamento meydanında.''
''Dün saat 3'te siz yine oradayken bir karışıklık çıktı galiba.'' dedi Dylan. Marcus Johnson Livingston'dan çok daha soğukkanlıydı. Öfkelendiğini belirten hiçbir ifade yoktu yüzünde. Omuzlarını silikti.
''Rahip Drake bazı kaba sözler sarf etti. Önemli değil. Ben konuşmamı bitirmiştim. Zavallı Drake. Niyeti iyiydi kuşkusuz ama budalalık etti. Barkley adalarının geçen yüzyılda kalmasını istiyor. Ama ilerleme gelmelidir Bay Dylan ve ilerlemeyle birlikte de refah. Sevgili Barkley adalarımız için çok somut geliştirme planlarım var.''
McCready başını salladı. Turizm diye düşündü. Kumar, sanayi, çevre kirlenmesi, biraz da fahişelik. Ve başka ne?
''Şimdi bana izin verirseniz konuşmamı hazırlamak.''
Oradan çıkıp vali konağına döndüler. Dylan arabadan inerken ''Çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Adaylarla tanışmak gerçekten çok ilginçti. Johnson buranın uzak yaşadığı o yıllarda o kadar servete nasıl sahip oldu? Merak ettim doğrusu.''
''Hiçbir fikrim yok.'' dedi Hannah. ''İş adamı deniyor. Oscar seni otele götürsün mü?''
''Teşekkür ederim. Biraz yürüyeceğim.'' Barda basın mensupları bira stokunu hızla eritmekteydiler. Saat 11'e geliyordu. Artık sıkılmışlardı. Heathrow'da toplanıp Karayipler'de bir cinayet soruşturmasını izlemek üzere yola çıkmalarından bu yana 2 gün geçmişti. Bir gün önce çekebildikleri kadar film çekmiş, önlerine gelenle konuşmuşlardı. Ancak pek az şey elde edebilmişlerdi. Valinin cesedinden, buzhanedeki balıklar arasından çıkarılması, Parker'ın vali konağının bahçesinde 4 ayak üzerinde bir şey ararken telefoto ile çekilmiş birkaç pozu, ölü valinin torba içindeki cesedinin uçağa yüklenmesi, Parker'ın tek bir mermi çekirdeği bulması, şöyle esaslı elle tutulur bir haber bulamamışlardı. McCready ilk olarak onların arasına katıldı. Kimse kim olduğunu sormadı.
''Horatio Livingston saat 12'de rıhtımda konuşacak. İlginç olabilir.'' dedi.
Gazeteciler birden dikkat kesildiler. ''Neden?'' diye sordu biri. McCready omuzlarını silkti.
''Dün siz havaalanındayken burada gayet sert sataşmalar oldu.''
Muhabirler birden canlanmışlardı. Şöyle küçük bir ayaklanma iyi olurdu ya da güzel bir sataşma. Gözlerinin önünde manşetleri canlandırabiliyordu. Sunshine adasındaki seçimlerde şiddet dalgası, 1-2 yumruk atılması yeterdi bunun için. Ya da Livingston düşmanca bir tutumla karşılaşırsa cennet sosyalizme karşı çıktı. Ancak işin sıkıcı yanı halkın imparatorluktan bağımsızlığını kazanmak için pek ilgi göstermemesiydi. İki televizyon ajansı yerel halkın bağımsızlık konusundaki görüşlerini belirten bir belgesel çekmek istemişlerdi ama kendileriyle konuşacak bir tek kişi bile bulamamışlardı. Kamera ve mikrofonlar yüzlerine tutulup not defterleri çıkarılınca halk yanlarından yürüyüp gidiyordu. Ekipler buna rağmen araç gereçlerini toplayıp rıhtımın yolunu tuttular. McCready yatağının altına sakladığı evrak çantasındaki portatif telefonuyla Miami'deki İngiliz konsolosluğunu arayıp saat 4'te Sunshine'e inecek 7 kişilik bir uçak istedi. Uzak bir olasılıktı ama işe yarayacağını umuyordu. Livingston grubu saat 12'ye çeyrek kala Teneke Mahallesi'nden geldi. Bir yardımcısı megafonla ''Halkın adayı Horatio Livingston sizlere hitap edecek!'' diye gürledi. Diğerleri halkın adayının halktan yüksekte olması için 2 masa üzerine genişçe bir tahta dayadılar. Saat 12'de Horatio Livingston iri cüssesiyle bu sözle platforma çıktı. 4 televizyon kamerası da hem adayı hem de bir karışıklık çıkmasını umdukları dinleyicileri görecek biçimde alanın çevresine yerleşmişlerdi. BSB kameracısı Gulf Lady'nin kamerasının üstüne çıkmıştı. Kamerasından başka telefoto mercekli bir de fotoğraf makinesi vardı. Muhabir Sabrina Tennant da yanındaydı. McCready de onların yanına çıktı. Merhaba dede. Selam dedi Sabrina Tennant. MacReady'den yana bile bakmadı. Meslektaşlarınızı çıldırtacak bir haber ister miydiniz diye sordu MacReady. Kadın bunun üzerine adama baktı. Kameraman da merakla başını çevirdi. O Nikon makineyle kalabalık içinde birinin yüzünü yakından çekebilir misin diye sordu MacReady. Elbette. Ağızlarını iyice açacak olurlarsa bademciklerini bile görürüm. Adaya yardım eden gri safari giysili adamları neden çekmiyorsun diye sordu MacReady. Kameraman Sabrina'ya baktı. Kadın başını salladı. Neden olmasın? Kameraman Nikon'u çıkartıp ayarladı. MacReady kamyonetin yanında duran soluk yüzlü kara diriliyle başladı. Bay Brown diyorlar ona. Ne yapmak istiyorsunuz diye sordu Sabrina. Kameraya kadar geldi anlatayım. Kadın adamın ardından kameraya indi. MacReady birkaç dakika konuştu. Şaka ediyorsun dedi kadın. Hayır ve bunu kanıtlayacağımı sanıyorum ama burada değil. Yanıtlar Miami'de. Bir süre daha konuştu. Sözü bitince Sabrina yukarı çıktı. Çektin mi diye sordu. Londralı kameraman başını salladı. Her birinin çeşitli açılardan yakın pozlarını aldım. 7 kişiler. Tamam, şimdi de toplantıyı alalım. Bana biraz da geri plan gerek. Sabrina 8 kaset filmi olduğunu biliyordu. Her iki aday başkent, plajlar, palmiyeler, havaalanı. Usta birinin elinde 15 dakikalık esaslı bir belgesel olabilirdi. Ona bir de hikayeye giriş gerekiyordu ki bu utangaç tavırlı adamın söyledikleri doğruysa şimdi onu da bulmuştu. Sabrina'nın tek sorunu zamandı. BSB'nin günlük olaylar kanalı olan Countdown İngiltere'de pazar günü öğle üzeri yayına girerdi. Sabrina malzemeyi Miami'den uydu aracılığıyla en geç cumartesi saat 4'e kadar göndermeliydi. Bu nedenle de o gece Miami'de olması gerekiyordu. Saat ise 1'e yaklaşmıştı. Otele dönüp Sunshine'a akşam olmadan varacak bir charter uçağını Miami'den getirtmek için ancak zamanı vardı. MacReady ben bu öğleden sonra saat 4'te buradan gideceğim dedi. Miami'den uçağımı çağırttım. Sizi götürmekten mutlu olurum. ''Sen kimsin Tanrı aşkına?'' diye sordu kadın. ''Tatile gelmiş biri. Bu adaları tanırım. İnsanlarını da. İnan bana.'' ''Başka seçeneğim yok.'' diye düşündü Sabrina. ''Eğer doğruysa kaçırılmayacak bir fırsat. Kameramana gidip neler istediğini anlattı.'' Kameranın geniş açılı merceği kalabalık üzerinde kah orada kah burada durarak dolanmaya başladı. Bay Brown kameranın üzerine çevrildiğini görünce kamyonete girdi. Kamera onun bu hareketini de yakalamıştı. Baş müfettiş Jones öğle saatinde Desmond Hanna'yı buldu. Son 3 aydır adaya gelen ziyaretçilerin pasaport kayıtları incelenmişti. Ne Francisco Mendez diye biri vardı, ne de Latin Amerikalı tanımına uyan biri. Hanna içini çekti. Ölü Amerikalı Gomez yanılmamışsa, ki yanılmış da olabilirdi, Mendez adaya başka yollardan gizlice girmiş olabilirdi. Haftada bir gelen posta vapuru arada sırada yolcu da getirirdi. Yatlar zaman zaman adanın çeşitli koylarında gecelerlerdi. Bu arada herhangi biri adaya görünmeden girebilir ya da adadan ayrılabilirdi. Görüldüğünü fark eden bu Mendez'in de kaçtığını tahmin ediyordu. Eğer adadaysa tabii. Hanna NASA'ya telefon etti ancak Doktor West otopsiye ancak öğleden sonra 4'te başlayabileceğini söyledi. Valinin cesedi ancak o zamana kadar çözülecekti. ''Kurşunu bulur bulmaz beni ara'' dedi Hanna. Saat 2'de parlamento meydanındaki basın mensupları söylenmeye başlamışlardı. Sansasyon bakımından bir önceki toplantı tam bir fiyasko olmuştu. Konuşma İngilizlerin 10 yıl önce terk ettikleri her şeyi millileştirme konusu üzerinde durmuştu. Seçmen adayları tümüyle ilgisiz gibiydiler. Eğer Hanna kısa sürede bir tutuklama yapamazsa en iyisi pılıyı pırtıyı toplayıp oradan gitmekti. Saat 2:10 geçe Marcus Johnson üstü açık uzun beyaz arabasıyla geldi. Üstünde buz mavisi ince bir elbise, açık yakalı bir gömlek vardı. O da platform görevi yapan bir kamyonun arkasına çıktı. Yakındaki palmiyelerinin dallarına iki hoparlör asılmıştı. Aday konuşmaya başlayınca MacReady Londra'da Sunday Express gazetesi için tüm Karayipleri Jamaika'da Kingston bürosundan izleyen Sean Whittaker'a yanaştı. ''Sıkıcı değil mi?'' dedi Whittaker, MacReady'ye baktı. ''Hem de nasıl, yarın dönmeyi düşünüyorum.'' Whittaker hem muhabirlik yapar hem de fotoğraflarını kendisi çekerdi. Boynunda telefoto mercekli bir yaşika vardı. ''Rakiplerini çıldırtacak bir hikaye ister miydin?'' diye sordu MacReady. Whittaker dönüp kaşlarını kaldırarak baktı.
Başkasının bilmediği neyi biliyorsun sen?
Konuşma bu kadar sıkıcı olduğuna göre benimle gel de öğren dedi McCready. İki adam otele gidip McCready'nin birinci kattaki odasına çıktılar. Balkondan meydan ayaklarının altındaydı. Renkli plaj gömlekli ve kara gözlüklü yardımcılar dedi McCready. Onların yakından resimlerini çekebilir misin?
Elbette neden?
Sen çek sonra anlatırım. Whittaker omuzlarını silkti. Bu işin eskilerindendi. Zaman zaman hiç beklenmedik kaynaklardan tiyo alırdı. Kimi çıkardı, kimi yanlış olurdu. Zoom merceğini takıp iki rulo siyah beyaz, iki rulo da renkli film çekti. McCready adamı bara indirdi. Bir bira ısmarlayıp yarım saat konuştu. Whittaker bir ıslık çaldı.
Gerçek mi bunlar?
Evet.
Kanıtlayabilir misin peki?
Böyle bir hikayenin sağlam kaynakları olmadığı takdirde Londra'daki editörü Robin Esser haberi asla kullanmazdı.
Burada değil dedi McCready. Kanıtlar Kingston'da. Bu gece oraya döner, sabah hikayeni hazırlar ve yarın öğleden sonra 4'te gönderirsin. Londra'da 9'da yani. Tam zamanı.
Whittaker başını salladı.
Çok geç olur. Son Miami Kingston uçağı saat 7.30'da. Miami'de 6'da olmam gerek. Nassau yoluyla bunu asla başaramam.
Benim uçağım saat 4'te Miami'ye doğru kalkıyor. 70 dakika sonra yani seni götürebilirim.
Tanrı aşkına sen kimsin Bay Dylan diye sordu Whittaker.
Bu adaları ve dünyanın bu bölgesini bilen biri. En az senin kadar.
Benden daha iyi diye söylenen Whittaker odadan çıktı.
Saat 4'te Sabrina Tennant ile kameramanı havaalanına vardılar. McCready ile Whittaker daha önce gelmişlerdi. Miami'den gelen hava taksisi 4:10 geçe alana indi. Uçak kalkacağı sırada McCready, ''Korkarım ben gelemeyeceğim.'' dedi. Otele son dakikada bir telefon geldi. ''Çok yazık ama uçağın parasını da ödemiştim. Parayı iade etmiyorlar. Lütfen benim konuğum olun. Yolunuz açık olsun.'' Whittaker ile Sabrina yol boyunca kuşkuyla birbirlerine baktılar. İkisi de birbirlerine neler elde ettiklerini ve nereye gittiğini söylememişlerdi. Miami'de televizyon ekibi kente giderken Whittaker'da Kingston'a kalkan son uçağa yetişti. McCready Quarter Deck'e döndü, portatif telefonunu çıkardı ve birkaç yeri aradı. Kingston'daki İngiltere Yüksek Komisyonu'ndaki bir meslektaşı gerekli mülakatları ayarlamak için elinden geleni yapacağına söz verdi. McCready ondan sonra Miami'deki uyuşturucuyla mücadele ajansı olan DEA'yı aradı. Uluslararası narkotik ticaretinin uluslararası terörizm ile çok yakın bir ilişkisi olduğundan orada da bir tanıdığı vardı. Son olarak da Miami'deki CIA bürosu şefini aradı. Konuşmaları bitince basından yeni bulduğu dostlarına her kolaylığın gösterileceğinden emindi artık. Saat 6'dan hemen önce güneş batıda Dry Tortugas ardında batarken tropiklerde olduğu gibi hemen karanlık çöktü. Alacakaranlık sadece 15 dakika sürerdi. Saat 6'da Doktor West Nassau'dan aradı. Desmond Hanna adamla valinin özel odasından konuştu.
''Kurşunu buldun mu?'' diye Hanna heyecanla sordu.
Otopsi desteği olmadan soruşturması saplanıp kalmak üzereydi. Birkaç tane sanık olmasına karşı ne görgü tanığı, ne suçlu, ne de suçunu itiraf eden kimse vardı.
''Kurşun yok.'' dedi Doktor West.
''Ne?
Kurşun delip geçmiş.''
Patolog işini yarım saat önce bitirmiş, telefon etmek üzere yüksek komiserliğe gelmişti.
''Açık mı konuşayım yoksa tıp dilinde mi?'' diye sordu doktor.
''Açık konuşmak yeterli, ne olmuş?''
''Bir tek kurşun ikinci ve üçüncü kaburgalar arasından girmiş, kalbin sol kulakçığını delerek ani ölüm yaratmış ve sırttan çıkmış. Kurşunun çıkış deliğini görmemene şaştım doğrusu.''
''Ben giriş deliğini de görmedim, et öylesine donmuştu ki yarı yeri kapanmıştı.''
Kurşun vücudu delip geçerken hiçbir kemiğe çarpmamış. Eğer bulabilirsen mermi çekirdeğinde herhangi bir biçim değiştirme olmadığını göreceksin.
Kemiğe çarpıp yol değiştirmemiş mi?
Hayır.
Ama olanaksız bu dedi Hanna. Adamın arkasında duvar vardı. Duvarı santim santim inceledik. Gömleğin kolunu delip geçen öteki kurşundan başka hiçbir ize rastlamadık. Duvarın altında çakıl taşları vardı. Onları da tek tek inceledik. Sadece çarpmadan dolayı biçimini kaybeden öteki kurşun vardı.
Benim söylediğim mermi girdiği gibi çıkmış dedi doktor. Adamı öldüren kurşun yani. Biri çalmış olmalı.
Peki vücut içinde giderken yavaşlayıp valiyle duvar arasındaki çimenliğe düşmüş olabilir mi?
Adam duvardan ne kadar uzaktaydı?
5 metreden fazla değil.
Bence olamaz dedi doktor. Ben balistik uzmanı değilim. Ama göğüsten 2 metre ötede yüksek kalibre bir tabancadan sıkılmış bir kurşun olduğunu tahmin ediyorum. Gömlekte barut yanığı izi yok. Ama 7-8 metreden fazla bir mesafeden ateş edilmiş olamaz. Yara çok temiz, kurşun da epey hızlı olacaktır. Ama yine de vücudu delip çıkarken 5 metre içinde düşecek kadar yavaşlamış olamaz. Duvara çarpması gerekir.
Ama çarpmadı diye Henna ısrar etti. Eğer birisi çalmamışsa, o durumda da katilin evden biri olması gerekirdi.
Başka? Diye sordu. Fazla bir bulgu yok. Adam vurulduğunda kendisine saldırana dönüktü.
Ya çok cesur bir insan diye düşündü Henna, ya da ki mantıklısı buydu, gözlerine inanamamıştı.
Bir şey daha var dedi doktor. Kurşun yukarı doğru bir yol izlemiş. Saldırgan çömelmiş olmalı. Eğer hesaplar tamamsa tabancayla yerden sadece 60-70 santim yukarıdan ateş edilmiş olmalı.
Lanet olsun diye düşündü Henna. Duvarın üstünden geçmiş olmalı. Ya da evin daha yukarısına, olukların oraya çarpmıştır.
Parker sabaha yeniden işe başlayacaktı. Bu kere merdivenlerle. Doktora telefon edip telefonu kapattı. Otopsi raporu ertesi gün tarifeli uçakla gönderilecekti. Parker'ın Bahama polisinden 4 kişilik ekibi gittiği için artık yalnız çalışmak zorundaydı. Uşak Jefferson ile bahçıvanın tuttuğu merdivene tırmanıp ta oluklara kadar aradıysa da yine kurşun izine rastlamadı. Henna Jefferson'ın getirdiği kahvaltısını oturma odasında yedi. Lady Moberly zaman zaman içeri giriyor, çiçekleri düzenliyor, hafifçe gülümseyip yine odadan çıkıyordu. Kocasının cesedinin gömülmek için adaya mı getirileceği, yoksa İngiltere'ye mi gönderileceği konusunda ilgisiz gibiydi. Henna karısından başlayarak Sir Marston Moberly ile kimsenin fazla ilgilenmediğini görüyordu. Sonra kadının o kadar mutlu görünmesinin nedenini anladı. Gümüş içki tepsisinde vodka şişesi yoktu. Lady Moberly yıllardır ilk kere mutluydu şimdi. Ama Desmond Henna mutlu değildi, çok şaşkındı. Kurşunu bulma çabaları boşuna sürdükçe içgüdüsünün haklı olduğuna inanıyordu. İçeriden yapılmış bir işti bu. Demir kapının kopartılmış kilidi bir aldatmacaydı. Biri şimdi bulunduğu oturma odasının merdivenlerinden bahçeye inmiş, tabancayı görüp ayağa kalkan valinin önüne geçmişti. Ateş ettikten sonra da mermi çekirdeklerinden birini duvarın önündeki taşlar arasında bulup almıştı. Alacakaranlıkta diğerini bulamamış ve kimse gelmeden tabancayı saklamak için daha fazla oyalanmayıp içeri koşmuştu. Henna kahvaltısını bitirdi. Dışarı çıkıp olukları araştıran Parker'a baktı.
''Bir umut var mı?''
''Hiçbir şey yok.'' diye seslendi Parker.
Henna duvara doğru yürüyüp sırtını demir kapıya verdi. Bir akşam önce bir masa üzerine çıkıp kapının üstünden arkadaki sokağa bakmıştı. Sokak saat 5 ile 6 arası çok işlekti. Port Plaisance'dan Teneke mahallesine kestirmeden gitmek isteyenler buradan geçiyorlardı. Ağaçların altındaki evlerine kentten dönen esnaf da orasını kullanıyordu. Bir saat içinde 30 kişi geçmişti ve bu süre içinde sokak bir an bile tümüyle boş kalmamıştı. Hatta bir ara her iki tarafa doğru giden 7-8 kişi bile olmuştu. Katilin oradan çıkıp da görülmemesi olanaksızdı. Salı akşamı neden diğer günlerden farksız olsundu? Biri mutlaka bir şey görmüştü. Ancak posterlerin çağrısına kimse gelmiş değildi. Hangi adalı 1000 doları küçümseyebilirdi ki? Bir servetti bu. Öyleyse katil daha önce tahmin ettiği gibi içeriden gelmişti. O akşam o saatte vali konağının ön kapısı kapalıydı. Kapı otomatik olarak içeriden kilitleniyordu. Zil çalınmış olsa Jefferson gidip açardı. Ama hiç kimse bahçe kapısından girip ön kapıya kadar yürüyüp, ön kapıdan girip koridor ve oturma odasından geçip merdivenlerden bahçeye inemezdi. Dışarıdan biri olsa ancak ön kapıya kadar gidebilirdi. Zemin kat pencerelerinde İspanyol tipi parmaklıklar vardı. İçeri girmenin başka bir yolu yoktu. Meğer ki bir atlet bahçe duvarından atlayıp çimenliğe düşsün dedi.
İyi ama bir daha dışarı nasıl çıkardı? Evin içinden geçerek mi? Ama o zaman da görülme olasılığı çok fazlaydı. Yeniden duvardan atlayarak mı? Ama duvar herhangi bir iz bulunabilme olasılığına karşı çok sık aranmıştı. Ayrıca duvarın üstünde cam kırıkları vardı.
Peki ya demir kapı? Oradan çıkan birinin de görülme olasılığı çok fazlaydı. Hayır, bu içten yapılan bir işe benziyordu. Sürücü Oscar, Lady Mowbray'in hastanede olduğunu söylemişti. Geriye bir uşak Jefferson, bir de genç Haverstock kalıyordu. Savaştan önceki Kenya olayı gibi bir beyaz skandalıyla karşı karşıya mıydı? Ya da Sir Harry Oakes'un öldürülmesine benzeyen bir şeyle? Ortada bir tek katil mi vardı, yoksa hepsi işe karışmışlar mıydı? Neden neydi? Nefret, hırs, intikam, siyasal terör ya da bir mesleğin sona erdirilmesi tehdidi mi? Ya ölü Gomez? Gerçekten adada Güney Amerikalı bir kiralık katil görmüş müydü? Eğer öyleyse bu Mendes işe nasıl karışmıştı? Henna sırtını demir kapıya verip iki adım ilerledi ve dizüstü çöktü. Yine yüksekte kalmıştı. Karnı üzerine yattı, dirsekleri üzerinde doğruldu. Gözleri yerden 50-60 santim yüksekteydi. Sir Marston'ın koltuğundan kalkıp bir adım ilerleyerek durmuş olabileceği yere baktı. Sonra kalkıp koşmaya başladı. ''Parker, çabuk o merdivenden inip buraya gel.'' diye seslendi. O kadar yüksek sesle bağırmıştı ki Parker az daha merdivenden düşecekti. Her zaman çok soğukkanlı olan Henna'yı hiç böyle telaşlı görmemişti. Merdivenden inip koştu. Henna çimenler arasında bir noktayı gösterdi. ''Şurada dur, senin boyun kaçtır?''
1.75 efendim.
Yeterli değil. Kütüphaneye git, birkaç cilt getir bana. Vali 1.85'ti. Jefferson, bana bir süpürge getir.
Jefferson omuzlarını silkti. Beyaz polis bahçeyi süpürmek istiyorsa bu kendi bileceği bir işti. Süpürgeyi almaya gitti. Henna Parker'ı Sir Marston'ın durduğu yerde üst üste koyduğu 4 cilt kitabın üzerine çıkardı. Sonra yere çömelip süpürgenin sapını tüfek gibi Parker'ın göğsüne doğrulttu. Süpürge sopası 20 derecelik bir açı yaptı.
''Şimdi bir adım yana çekil.''
Parker bir adım yana çekildi ve kitapların üstünden yere düştü. Henna kalkıp evin duvarına doğru yürüdü. Demirden çiçeklik 3 günden beri oradaydı. Kim bilir ne kadar zamandır oradaydı hatta. Toprak dolu sepetten parlak renkli sardunyalar sarkıyordu. Çiçek demetleri o kadar sıktı ki sepet görünmüyordu bile. Adli tıp ekibi duvarda uğraşırlarken çiçekler hep yüzlerine çarpmıştı. Henna bahçıvana şu sepeti indir dedi. Parker cinayet çantasını getir. Jefferson sen de bir çarşaf getir. Çalışmasının ürünleri çarşafa yayılırken bahçıvan homurdandı. Henna çiçekleri tek tek çıkarıyor, köklerindeki toprağı temizleyip bir yana bırakıyordu. Geriye sadece toprak kalınca bunları el büyüklüğünde topaklar halinde ayırmaya başladı. Sonra da bunları bir kürekle daha küçük parçalara ayırdı. Kurşun valinin gövdesinde hiçbir yere değmeden girip çıktığı gibi iki telin arasından geçmiş ve toprağa saplanıp kalmıştı. Hiç bozulmamış bir durumdaydı. Henna kurşunu cımbızla alıp naylon bir torbaya koydu, torbayı bir kavanoza yerleştirdi. ''Bu akşam Londra'ya döneceksin.'' dedi Parker'a. ''Bunu götüreceksin.'' Alan Mitchell pazar günü benim için çalışır. Kurşunu buldum. Yakında tabancayı da bulacağım. Ve de katili. Henna'nın vali konağında yapabileceği başka bir şey yoktu. Oscar'ın kendisini otele götürmek üzere çağrılmasını istedi. Sürücüyü beklerken oturma odasının pencerelerinden, bahçe duvarının üstünden palmiyelere ve daha ilerideki pırıltılı denize baktı. Ada sabah sıcağında uyukluyordu. Uyukluyor muydu? Yoksa için için kaynıyor muydu? Burası cennet değil, lanet bir barut fıçısı diye düşündü. 36. ayrımın sonu. Sayfa 454.